Ayrım 5. Lisans EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Konu Kitabı Sayfa 44. Anlatım çeşitleri 2. Test. 1. Şiir yazmak için aşık olmak değil, aşık olmak için, aşkı sürdürmek için şiir yazmak gerekir. Bütün şiirler aşk şiiridir demişler. Aslında bütün aşklar şiirdir demek de yanlış olmaz. Yani aşk için şiir mecburidir. O yüzden aşk şiiri yazıyorum dememeli, şiir yazıyorsak bundan zaten aşk anlaşılmalı. İçinde aşk geçmeyen pek çok şiir vardır ancak içinden şiir geçmeyen bir aşk olamaz. Ne demiş şairler kaptanı Atilla İlhan? Aşkın bütün halleri şiire dahildir. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Karşılaştırma. B. Tartışma. C. Açıklama. D. Tanık gösterme. E. Betimleme. Cevap B. 2. Kıyıya oturmuşlar. Yüzme bilmiyorlar, bu kesin. Paçalarını sıyırmışlar dizlerine kadar, ayaklarında naylon terlikler. Çömelmişler tabureleri. Eşiklere oturup fasulye ayıklayan kadınlar gibi midye ayıklıyor bu adamlar. Önlerinde plastik leğenler. Ellerinde kör ve paslı bıçaklar. Midye kabuklarını denize, midye içlerini leğene atıyorlar. Martılarsa çığlık çığlığa adamların attığı midye kabuklarına üşüşüyorlar kavga ederek. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Olayları oluş sırasına göre aktarma. B. Tamamlanmamış cümlelere yer verme. C. Somutlaştırmadan yararlanma. D. Betimleyici öğelerden yararlanma. E. Benzetmeye yer verme. Cevap C. 3. Tutunamayanlar yıllardır okunacakların ya da okunması gereken kitapların başını çekiyor. O kadar övgü dolu sözler işittim, okudum ki. Denemedim mi okumayı? Denedim elbet. 15-20 sayfa ilerlersem kârdı benim için. Dilim, aklım kelepçelenmişçesine hareket edemiyordu. Bu parçada tanıtılan eserin anlatımında bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Açıklık. B. Yoğunluk. C. Yalınlık. D. Akıcılık. E. Sadelik. Cevap D. 4. Nokta nokta. Onları atınız, insan da kalmaz. Hatıralar zihnimizden geçtikleri, bizden birer parça oldukları, bir daha yaşanmayacak duyguları taşıdıkları için çok değerlidir. Hatıralar, zaman içinde uzaklaşarak koyulaşan sislere büründükçe güzelleşir. Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? A. Hatıralarımızda hem üzüntüler hem sevinçler saklıdır. B. Hatıralar yaşantımızı süsler ve zenginleştirir. C. Yaşlıları ayakta tutan güç hatıralarıdır. D. Hatıralar sadece insanlara özgüdür. E. Hatıralar insan hayatının dokusu, insan hayatının kendisidir. Cevap E. 5. 1. Her yerde okuyabilirim ama tercih ettiğim bir yer vardır ve muhtemelen sizin de öyledir. 2. Işığın iyi, etkilerin genelde güçlü olduğu bir yer tercih ederim. 3. Sizinki de güneşlenme verandanızdaki kanepe, mutfaktaki sallanan koltuk olabilir. 4. Belki de yatağınızda, yastığınızda yaslanıp okuyorsunuz. 5. Yatakta okumak, cennete gitmek gibi olabilir. Tabii sayfalara yeterli ışık geliyorsa ve kahvenizi çarşaflara dökmüyorsanız. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine, benim için bu yer çalışma odamdaki mavi koltuktur cümlesinin getirilmesi uygun olur? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Cevap C. 6. Birey, toplumun şekillendirdiği, yoğurduğu bir hamurdur. Bireyin işlediği suçlarda toplum yine başrolde değil midir? Aslında kimi zaman kendimizi suçludan da kötü bir insan olarak görüyorsak, bu durumda onun suçuna yarı yarıya ortak olduğumuzu itiraf ediyoruz demektir. Suçlunun bir yasayı çiğnemesinin, şimdi bizim karşımızda olmasının suçu da bizimdir. Bizler, hepimiz iyi insanlar olsaydık, o da daha iyi olur, şimdi karşımızda olmazdı. Öyleyse suçsuz olduğunu mu söylemeliyiz? Hayır, tam tersi. Nokta nokta. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Onun suçlu olduğunu kabul ederek cezalandırılmasına çalışmalıyız. B. Merhametin, bağışlamanın bir erdem olduğunu unutmamalıyız. C. Onun eğitilmesine ve topluma kazandırılmasına çalışmalıyız. D. Kendimizi suçlu durumuna düşürecek durumlardan korumalıyız. E. Suçu yok saymayarak verilen cezada payımız olduğunu kabul etmeliyiz. Cevap E. 7. Teknolojinin bütün olanaklarını sunduğumuz çocukları şanslı olarak değerlendirenlere şaşıyorum doğrusu. Üstelik bir de şimdiki çocukların çok sosyal olduklarını söylemiyorlar mı? Aklım bir türlü almıyor. Evinde konuk ağırlamayan, en yakın akrabalarını tanımayan, komşularıyla iletişimi olmayan, toprağa dokunamayan çocuk nasıl şanslı olur, nasıl sosyalleşir anlamak mümkün değil. Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılabilir? A. Çocukları teknolojiden uzak tutmak gerekir. B. Bugünün çocukları her yönden geniş olanaklara sahiptir. C. Sınırlı olanaklarla büyüyen çocuklar talihsizdir. D. Teknolojik gelişim çocukları doğal ve sosyal ortamdan uzaklaştırmaktadır. E. Teknoloji çocuklarda farklı psikolojik sorunlar yaratmaktadır. Cevap D. 8. Yazdığı her dizenin, kullandığı her sözcüğün, koyduğu her noktanın, virgülün hesabını vermek bir şair için üstün bir nitelikse ki öyledir. Necati Gil, yazınımızda bu üstün niteliğe sahip fazla değil, 3-5 şairden biridir hiç kuşkusuz. Bu niteliğinden dolayıdır ki şiir yazmaya başladığından ölümüne kadar hep ağır işçisi olmuştur şiirin. Bu parçada Necati Gil'in hangi yönü üzerinde durulmaktadır? A. Sanat konusundaki üretkenliği. B. Şiiri gereksizliklerden arındırdığı. C. Söz sanatlarını uygulamadaki ustalığı. D. Şiir yazma konusundaki aşırı titizliği. E. Şiirlerinde biçimi içerikten üstün tuttuğu. Cevap D. 9. Geleneksel seyirlik oyunlarımızda gerçek anlamda bir öyküleme düzeni yoktur. Olaylar arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurulmadığı gibi bunların mantığa uygun olmasına da önem verilmez. Kişiler genellikle tek boyutlu tanıtılır. Onların psikolojik özellikleri derinlemesine ele alınmaz. Ayrıca kişiler arasında iletişim güçlüğü vardır. Nokta nokta. Bu parçanın düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması en uygundur? A. Dil, iletişim aracı olarak görevini gereği gibi yerine getiremez. B. Olayların anlatılışında belli bir sıra gözetilmez. C. İnsanların ruhsal özellikleri üzerinde hiç durulmaz. D. Anlatılanlar akla pek uygun değildir. E. Çünkü kişiler genellikle dengesiz tiplerden seçilmiştir. Cevap A. 10. Eleştirmenin bazı yazılarını anımsıyorum. Onun eleştiri anlayışı oldukça katıydı. Ele aldığı şairi, yazarı küçültücü, kırıcı sözcükleri çok rahat kullanırdı. Hiçbir görüşü olumlu bulduğunu anımsamıyorum. Ama o da nokta nokta. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? A. Söylediklerinde haklı olduğunu savunurdu. B. Eleştirinin böyle olması gerektiğini düşünüyordu. C. Yapıcı bir üslup kullanmadığını biliyordu. D. Yeni yetenekleri bu yöntemle geliştireceğine inanıyordu. E. Değişik, ince düşünceli bir eleştirmendi. Cevap E. 11. Uyandığımda henüz sabah olmamıştı. Güneş doğmamış olmasına rağmen yapışkan bir sıcaklık hissediliyordu. El yordamıyla elbiselerimi bulup giymeye çalıştım. Tatlı bir esinti beni alıp deniz meltemlerinin estiği bir koya götürdü. Az zaman sonra etraf ağaracak, yine hayatın keşmekeşi başlayacaktı. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki verilenlerin hangisinden yararlanılmıştır? A. Betimleme, karşılaştırma. B. Öyküleme, açıklama. C. Açıklama, tartışma. D. Öyküleme, betimleme. E. Betimleme, örnekleme. Cevap D. 12. M.Ö. 2000 yılında çalınmaya başlanan tok sesli bir enstrüman olan davul, Tarih boyunca müziğin dışında halkı tehlikelere karşı uyarmak, savaş meydanlarında ordulara talimat vererek savaşı yönetmek, mesajlaşmak ve halkı bir konuda bilgilendirmek için kullanılmıştır. Davulu ilk çalanlar Afrikalılar ve Amerika yerlileri yani Kızılderililer olmuştur. Özellikle Afrikalılar davulu bir kutsiyet sembolü haline getirmiş, davullarına tapmışlardır. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Açıklama, B. Tartışma, C. Öyküleme, D. Betimleme, E. Karşılaştırma. Cevap A. 13. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir? A. Bir sanatçı için en vazgeçilmez şey, hem kendi çağına hem de sonraki çağlara seslenebilecek yapıtlar bırakmak olmalıdır. B. Sanata yeni atılan gençlerin sanat dünyasındaki birikimleri yadsıyarak kendi yollarını çizmelerinin olanaksız olduğu da su götürmez bir gerçektir. C. Ne var ki birçok sanatçının bu durumu görmezden gelerek ya da umursamayarak kalem oynattığına tanık oluyoruz. D. Yeri gelmişken sanatçının dil doğru kullanmak ve zenginleştirmek için çaba göstermesi gerektiğini de belirtmeliyim. E. Kaldı ki Tolstoy'un, Çehov'un, Flaubert'in sadece kendi çağının ve toprağının sanatçısı olduğunu kim iddia edebilir? Cevap A. 14. Uygarlık tarihinin hiçbir döneminde görülmediği kadar hızlı bir değişimin yaşandığı 20. yüzyılın son çeyreğine damgasını vuran buluş televizyon oldu. 1. Televizyon ve onun içini dolduran görüntüler günlük yaşamımızın en önemli parçalarından biri haline geldi. 2. Sinema seyircisinin azalmasında en önemli rolü televizyon üstlenmiştir. 3. Yine de televizyonun kimliği ve bu kimliğin vardığı nokta büyük bir tartışma konusu. 4. Sokaktaki sade vatandaştan gazetecilere, sosyologlara, politikacılara kadar pek çok tarafı var bu tartışmanın. 5. Televizyon yaşamımızda var olduğu sürece de bu tartışma hiç bitmeyecek gibi görülüyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Cevap B. 15. İşte bir romancıya asla sorulmayacak bir soru. Gerçekten ben de bunun sıkıntısını yaşıyorum. Alın romanımı, güzelce okuyun ve romanın iletisinin ne olduğunu kendiniz bulun. Öyle armut piş ağzıma düş yok. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap niteliğindedir? A. Romanınıza gösterilen ilgi sizi şaşırttı mı gerçekten? B. Romanınızla okuyucuya vermek istediğiniz mesaj nedir? C. Romanda özgün bir üslup yarattığınız söylenebilir mi? D. Romanın oluşum sürecinde yaşadığınız sıkıntılar var mı? E. Romanınızın kıyasıya eleştirilmesini nasıl karşılıyorsunuz? Cevap B. Bölüm 2. Dil bilgisi. Ses bilgisi, sözcük bilgisi. A. Ses bilgisi. Türkçe'de 8'i ünlü, 21'i ünsüz olmak üzere 29 harf bulunur. Öncelikle bu harfleri inceleyelim. 1. Ünlüler. Geniş, düz, A, E. Dar, düz, I, İ. Geniş, yuvarlak, O, I. Dar, yuvarlak, U, Ü. Geniş, kalın, düz, A. Geniş, kalın, yuvarlak, O. Geniş, ince, düz, E. Geniş, ince, yuvarlak, Ö. Dar, kalın, düz, I. Dar, kalın, yuvarlak, U. Dar, ince, düz, İ. Dar, ince, yuvarlak, Ü. 2. Ünsüzler. Süreksiz, sert. P, Ç, T, K. Süreksiz, yumuşak. B, C, D, G. Sürekli, sert. F, H, S, Ş. Sürekli, yumuşak. Yumuşak G, J, L, M, N, V, Y, Z. 1. Büyük ünlü uyumu. Ünlülerin kalınlık, incelik yönünden gösterdiği uyumdur. Türkçede sözcüğün ilk hecesindeki ünlü kalınsa diğerleri de kalın, ilk hecesindeki ünlü ince ise diğer ünlüler de ince olur. Bu kurala büyük ünlü uyumu denir. Barışmak, bilmek, kesici. Tek heceli sözcüklerde bir tek ünlü bulunduğu için ünlü uyumu aranmaz. Gel, kal, git. Birleşik sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Uyur gezer, Safranbolu. Bazı Türkçe sözcükler sonradan ses değişimine uğradığı için büyük ünlü kuralının dışında kalır. Ana, anne. Kardeş, kardeş. Alma, elma. Hangi, hangi. Kimi ekler büyük ünlü uyumunu bozar. Yor, geliyor. Ken, okurken. Leyin, sabahleyin. Daş, meslek taş. Mtırak, sarımtırak. 2. Küçük ünlü uyumu. Sözcüğün ilk hecesinde düz ünlülerden A, E, I, İ biri varsa, diğer hecelerde de düz ünlü bulunur. Sabırlı, tebeşir, gecelik, ayrılık. Sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak ünlülerden biri O, Ö, U, Ü varsa, diğer hecelerde ya düz geniş ünlü A, E ya da dar yuvarlak ünlü U, Ü bulunur. Ödev, koyun, söğüt, dolap, sokak. O, Ö, U, Ü. A, E düz geniş ünlü ya da U, Ü dar yuvarlak ünlü. Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcüklerde ve tek heceli sözcüklerde küçük ünlü uyumu aranmaz. Uyarı. Türkçede O, Ö sesi sadece ilk hecede bulunur. Radyo, otobüs, horoz. Türkçede sözcükler B, C, D, G ünsüzleri ile bitmez. Ud, hac, ad. Türkçede sözcükler iki ünsüz ile başlamaz. Gram, tren, spor. Türkçede iki ünlü yan yana gelmez. Saat, fiil, şiir. 3. Ünlü düşmesi. Sözcüğün ikinci hecesinde dar ünlü, ı, i, u, ü bulunan sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şehir, şehre. Ömür, ömrü. Burun, burnu. Et, ol yardımcı fiilleriyle birleşen birleşik kelimelerde ünlü düşmesi görülür. Sabır et, sabret. Bazı birleşik sözcüklerde ünlü düşmesi görülür. Kahve altı, kahvaltı. Cuma ertesi, cumartesi. Hece düşmesine uğrayabilecek sözcüklerle kurulan ikilemelerde bu ses olayı gerçekleşmez. Trafikte iki araba birden burun buruna geldi. Bu zor yollarda omuz omuza beraber yürüdük. Bazı durumlarda geniş ünlüler düşer. Nerede, nerede, burada, burada. Bazı sözcüklerde türetme yapılırken ünlü düşmesi olur. Yumurta, yumurtla. İleri, ilerle. Ünsüzle biten sözcüklerin sonuna idi, imiş, ise, iken, ilelerden biri getirildiğinde baştaki i düşer. Geliyor imiş, geliyormuş. Senin ile, seninle. 4. Ünlü türemesi. Sözcüğün anlamının pekiştirilmesi veya küçültülmesi sırasında oluşan ses olayıdır. Yalnız, yapayalnız, bircik, biricik. 5. Ünlü daralması. Son sesi a, e olan fiil kök ve gövdelerine yor eki getirildiğinde kelime sonundaki a, e daralarak i, ı, u, ü'ye dönüşür. Söyleyor, söylüyor. Sevmiyor, sevmiyor. Türkçe'de iki sözcük yor eki olmadan da daralabilir. Demek, diyeceğim. Yemek, yiyeceğim. 6. Ünlü değişmesi. Ben ve sen zamirlerine e eki gelmesiyle oluşan ses olayıdır. Bene, bana. Sene, sana. 7. N büyüktür M değişmesi. Türkçe'de kullanılan bazı kelimelerde B ünsüzünden önce gelen N ünsüzü M'ye dönüşür. Canbaz, cambaz. Anbar, ambar. Künbet, kümbet. 8. Ünsüz sertleşmesi. Sert ünsüz. S, H, S, Ç, Ş, P, T, K ile biten bir sözcüğe yumuşak ünsüzle başlayan bir ek getirildiğinde yumuşak ünsüz sertleşir. Sınıfça, sınıfça. Karabük'ten, karabük'ten. 9. Ünsüz yumuşaması. P, Ç, T, K seslerinden herhangi biriyle biten sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde kelime sonunda sert ünsüz yumuşar ve B, C, D yumuşak G'ye dönüşür. Senet, senedin. Dolap, dolabın. Çocuk, çocuğu. 10. Ünsüz türemesi. Arapça asıllı bazı sözcükleri etmek, olmak yardımcı fiilleriyle kullanıldığında bu yardımcı fiiller birleşir ve sondaki harf ikizleşir. His etmek, hissetmek. Zan etmek, zannetmek. Bazı sözcüklerle ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ünsüz türemesi görülür. Şıkı, şıkkı. Hatı, hattı. B. Sözcük bilgisi. Sözcükler cümle içerisinde değişik anlam ve görevler kazanabilirler. Bu sebepten dolayı bilgisini iki ana başlıkta incelemek daha doğru olacaktır. Sözcük türleri: ad, isim. Sıfat, önad. Zamir, adıl. Zarf, belirteç. Edat, ilgeç. Bağlaç, ünlem, fiil. Cümle bilgisi: cümlenin öğeleri: yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci. Cümle çeşitleri: yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre, yapısına göre. Sözcüğün türü ve görevi: ad, isim. Varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. A. Varlıkların verilişine göre. Cins ad. Aynı türden varlıklara verilen adlardır. Dağ, ağaç, tarak, kuş. Özel ad. Benzeri olmayan ve tek bir varlığa verilen adlardır. İstanbul, İngiliz, Karabaş, Ziraat Bankası. B. Varlıkların sayısına göre. Tek adlar. Aynı türden olan varlıklardan bir tanesini karşılayan adlardır. Silgi, masa, sandalye, öğrenci, taş, ev, çocuk. Çoğul ad. Aynı türden birçok varlığı anlatmaya yarayan adlardır. Çocuklar, arabalar, evler. Not: çoğul adlar tekil adlara lar-ler ekinin getirilmesiyle oluşur. Lar-ler ekinin kullanım özellikleri. 1. Aile anlamı katar. Bu akşam Ahmetler bize gelecekler. 2. Aynı özel adı taşıyanları bir arada söylemek için kullanılır. Sınıftaki Ayşeleri müdür yanına çağırdı. 3. Eklendiği sözcüğe abartma anlamı katar. Annem ateşler içinde yanıyor. Ona yeni dünyalar kazandırdım. 4. Eklendiği sözcüğe yaklaşık aşağı yukarı anlamı katar. Dün yola bu saatlerde çıkmıştık. Çocuk 6 yaşlarındaydı. 5. Eklendiği sözcüğe genelleme anlamı katar. Sabahları yürüyüş yapar. Akşamları gazete okumadan yatmazdı. Topluluk adı. Çokluk eki ler olmadığı halde birden çok varlığı karşılayan adlardır. Sürü, orman, ordu. C. Varlıkların niteliğine göre. Somut ad. beş duyu organının en az biriyle algılanabilen varlıklara verilen addır. Işık, çiçek, mikrop. Soyut ad, beş duyu organının herhangi biriyle algılanamayan varlıklara verilen addır. Cesaret, üzüntü, özgürlük, sevinç. D. Varlıkların yapılarına göre. Basit ad. Yapım eki almamış sözcüklerdir. Ev, yol, balık, güneş. Türemiş ad. Adın kök ya da gövdelerine getirilen yapım ekleriyle yeni bir anlam kazanan adlardır. Kapı, kapıcı. Sev, sevgi. Göz, gözlük. Birleşik adlar. Birden fazla sözcüğün birlikte kendi anlamlarını az çok ya da tamamen yitirerek kullanılmasıyla, kalıplaşmasıyla oluşan adlardır. Cumartesi, onbaşı, kızılırmak, gecekondu, aslan ağzı. Ad durum ekleri. Bu ekler adlara eklenerek cümle içerisinde adların işlek hale gelmesini sağlayan eklerdir. A. Yalın hali. Adın durum eklerinden i, e, d, den hiçbirini almamış halidir. Yalın haldeki adlar cümle içerisinde ya özne ya da belirtisiz nesne görevinde kullanılır. Yalın haldeki adın çoğul eki veya iyelik eki alması durumu değiştirmez. Bu konuda bir makale okumuştum. Makale belirtisiz nesne. Paket bugün teslim edildi. Paket özne. B. Yükleme, belirtme hali. Adın sonunda ı, i, u, ü ekinin kullanılmasıyla oluşur. Bu eki alan adlar neyi sorusuna yanıt verirler ve genellikle cümlede belirtili nesne görevinde bulunurlar. Suyu bir nefeste içti, suyu. Yeni aldıkları evi satmışlar, evi. C. Yaklaşma, yönelme hali. Adın belirttiği kavrama yönelişini belirtir. Bu halin ekleri adın sonunda a, e şeklindedir. Bu eki alan adlar nereye sorusuna yanıt verebilir. Eve geç gideceğini haber vermelisin, eve. Aramıza yeni arkadaş katıldı, aramıza. Uyarı. Yaklaşma durumunda olan adlar cümlede dolaylı tümleç görevini üstlenir. Belgeleri masaya bırakabilirsiniz. Nereye? Masaya. Yönelme durum eki alan adlar cümlede farklı anlamlar kazanır. Bu durumu sabaha açıklarız. Zaman. Gelenleri otele götürmüştüm. Yer. Bu kitapları 20 liraya aldım. Fiyat, bedel. D. Bulunma hali. Bir adın kalma, içinde bulunma halini ifade eden eklerdir. Bulunma hal eki da şeklindedir. Ses uyumuna göre de d, da veya ta, t biçiminde kullanılır. İsmin bu durum ekini alan sözcükler cümlede dolaylı tümleç görevini üstlenir. Evde sessizlik hakimdi, evde. Antalya'da yaz bir başka yaşanır, Antalya'da. E, çıkma, ayrılma hali. Bu halin eki ada çıkma, ayrılma anlamı katar. Adın den eki almasıyla oluşur. Ses uyumuna göre ten, tan, den, dan biçimlerinde de kullanılır. Cümlede nereden sorusunun yanıtını verir. Köyden kente göç edeli 5 yıl oldu. Köyden. Duvardan sızan su halıyı kirletmiş. Duvardan. İyelik ekleri. Cümleye sahiplik anlamı katan eklerdir. 1. Tekil iyelik. Benim kitabım. 2. Tekil iyelik, senin kitabın. 3. Tekil iyelik, onun kitabı. Birinci tekil iyelik, benim kitabım. İkinci tekil iyelik, senin kitabın. Üçüncü tekil iyelik, onun kitabı. Birinci çoğul iyelik, bizim kitabımız. İkinci çoğul iyelik, sizin kitabınız. Üçüncü çoğul iyelik, onların kitapları. Not. Türkçe'de i eki 3 görevde kullanılır. 1. Belirtme hal eki, arabayı yeni aldık, neyi? 2. İyelik eki, arabası çok güzelmiş, onun. 3. Yapım eki, yeni kapıdaki kazı çalışmaları dün başladı. Türkçe'de dan den eki 3 görevde kullanılır. 1. Çıkma hal eki, evden yeni çıkmış. 2. Tamlama eki, insanlardan bazısı. 3. Yapım eki, yazar eserlerinde sıradan insanları ele alıyormuş. İsim tamlamaları. En az iki adın oluşturduğu anlamlı bütünlüğe ad tamlaması denir. İsim tamlamaları iki ana unsurdan oluşur. Birinci unsura tamlayan, ikinci unsura tamlanan denir. Birinci kelime ikinci kelimeyi belirtir. Ad tamlayan, ın ad tamlanan ı-sı-leri. 1. Belirtili isim tamlaması. Tamlayan ve tamlananın ek aldığı tamlamalardır. Ad tamlayan ilgi hal eki ın-nın, ad tamlanan iyelik eki ı-sı-leri. Sabrın meyvesi, evin boyası, kitabın kapağı, yolun sonu. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasına başka unsurlar girebilir. Sabrın insanı yakan acı meyvesi. Belirtili isim tamlamalarında unsurlar yer değiştirebilir. Ovası bir başkadır Konya'nın. Konya'nın ovası. 2. Belirtisiz isim tamlamaları. Yalnızca tamlananın i eki aldığı, tamlayanın ek almadığı ad tamlamalarıdır. Tamlananın ünlüyle bitmesi halinde s kaynaştırma harfini alır ve ek s, si, su, sü olur. Belirtisiz isim tamlamasının iki unsuru arasında sürekli bir ilişki mevcuttur. Tamlamada iki unsur arasına başka unsur giremez ve unsurlar yer değiştiremez. Ad tamlayan, ad tamlanan iyelik eki, ı-leri sı. Kalp gözü, Avrupa yakası, Kurtlar İmparatorluğu, ceket düğmesi. 3. Zincirleme isim tamlaması. Birden fazla isim tamlamasının iç içe olduğu tamlamalara zincirleme isim tamlaması denir. Yün kazağın rengi, okulun bahçe kapısı. Uyarı. İsim tamlamalarında bazen tamlayan, bazen de tamlanan düşebilir. Bir başkadır memleketim, benim memleketim. Onunki bugün gelmemiş, onun arkadaşı. Sıfat, ön ad. İsimlerin önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcük türüne sıfat denir. Kendilerinden önceki isimle birlikte tamlama kurar ve her zaman tamlayan durumundadır. Çekim eki almazlar, aldıkları zaman isimleşirler. A. Niteleme sıfatı. Varlıkları durum, biçim, renk bakımından niteleyen sıfatlardır. Varlığın nasıl olduğunu bildirir ve isme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Güzel günler bizi bekliyor. Karanlık sokaklardan yürüyemiyorum. Açık pencereyi kapatır mısın? Fiile sorulan nasıl sorusuna cevap veren sözcük zarftır. Öğrenciler yorgun görünüyordu. Görünüyordu fiil, yorgun zarf. Çocuğun yorgun bir hali vardı. Hali isim, yorgun niteleme sıfatı. B. Belirtme sıfatı. Varlıkların diğer varlıklarla ilgilerine göre aldığı özellikleri belirten sıfatlardır. Adların sayılarını, yerlerini belirten, onların niteliğini ya da bir özelliğini soran, onları belirsiz şekilde belirten sıfatlardır. Belirtme sıfatları 4 grupta incelenir. 1. İşaret sıfatı. Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. İşaret sıfatları mutlaka bir addan önce gelir, çoğullanmaz, durum eklerini alamaz. Bu kitabı ben aldım. Öteki soruyu sen çiz. İşaret sıfatları çoğullanırsa, durum ekini alırsa, isim yerine geçerse işaret zamiri olur. Bunu ben aldım. Ötekini sen çiz. 2. Soru sıfatı. Varlıkları soru yönünden belirterek durumlarını, yerlerini, sayılarını soruyla sorgulayan sıfatlardır. Nasıl bir elbise aldın? Hangi kitabı okudun? 3. Belgisiz sıfat. Varlıkları kesinlik kazandırmaksızın belirten sıfatlara belgisiz sıfat denir. Türkçe'de bir, hiç, her, bazı, çoğu, başka, herhangi, bir takım gibi sözcükler belgisiz sıfat görevinde kullanılır. Bazı öğrenciler çalışmıyor. Hiçbir kitap kötü değil. 4. Sayı sıfatı. Varlıkların sayısını, ölçüsünü, sırasını belirten sözcüklere sayı sıfatı denir. A. Sıra sayı sıfatı. Birinci kat asansörden indi. B. Kesir sayı sıfatı. Yarım ekmek yedi. C. Asıl sayı sıfatı. 3 kitap aldım. D. Üleştirme sayı sıfatı. 3'er elma yedik. Not. Bir sıfat birden fazla isim niteleyebilir. Bu durumda anlatım bozukluğu olabilir. Tatlı elmalar, şeftaliler, limonlar almış. Limon tatlı olmaz. 2. Birden fazla sıfat bir ismi niteleyebilir. Tatlı, güzel, kırmızı elmalar vardı. 3. Bir ad hem belirtme hem de niteleme sıfatı olabilir. Bu yaşlı kadını tanıyor musun? Adlaşmış sıfat. Adın görevini üstlenen sıfatlara adlaşmış sıfat denir. Korkak insanların kendine güveni yoktur. Sıfat. Korkakların kendine güveni yoktur. Korkak insan. Adlaşmış sıfat alan sözcükten sonra bir isim gelirse anlam karışıklığını önlemek için iki sözcük arasına virgül konur. İhtiyar, virgül, adamlara şöyle bir baktı. Adlaşmış sıfat. İhtiyar adamlara şöyle bir baktı. Sıfat. Sıfatlarda pekiştirme. Anlamca güçlendirilmiş sıfatlara denir. Çoğunlukla niteleme sıfatlarında görülür. Sıfat olan kelimenin ilk sesli harfine kadar olan kısmı alınır. Bu kısma M, P, R, S seslerinden uygun olan eklenir. Elde edilen bu kısım bir örnek olarak sıfatın başına getirilir. Yeşil ova, yemyeşil ova. Düz yol, dümdüz yol. Yalnız insan, yapayalnız insan. 5. ayrımın sonu sayfa 60.